Sayın Nail Olpak, geçtiğimiz günlerde MÜSİAD Avustralya'nın açılışını gerçekleştirdiniz Melbourne'da. Günleriniz nasıl geçiyor Avustralya'da diye sormak istiyorum öncelikle kısaca.
Öncelikle ben de teşekkür ederek başlıyorum Tanju Bey. Dördüncü günümüzü tamamlamak üzereyiz. Biraz sonra havaalanına doğru gideceğiz, ayrılacağız buradan. Dört günü geçiriyoruz. Benim açımdan hem faydalı hem de ifademe uygun görürseniz neredeyse bir tatil havasında bir program oldu. Yoğundu ama şu açıdan tatil diyorum. İki güzel şehri görme imkanını buldum. Bir de sadece toplantı salonları ve otel havaalanı üçgeni içerisinde kalmayıp da şehri etrafı az da olsa gezebilme imkanı bulduk. Bu açıdan gerçekten memnun olduğumuz bir seyahat oldu.
Buradan yolculuk Japonya diyorsunuz galiba, değil mi?
Evet, akşam, perşembe akşamı Japonya'ya uçuyoruz. Sabahleyin oraya varacağız. Cuma günü öğleden sonra ve akşamda MÜSİAD Japonya'nın açılışını gerçekleştireceğiz. İki günde Japonya'da kaldıktan sonra tekrar nasip olursa pazartesi sabah itibariyle İstanbul'da olacağız.
Yurt dışı açılışlarına ağırlık mı vermeye başladınız son zamanlarda, yoksa bu bir yıllardır gelen geleneğin devamı mı? Kaç yurt dışı şubeniz var?
Biz MÜSİAD olarak 26 yıldır faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşuyuz. Hem yurt içi hem yurt dışında aslında yıllardan beri ilk yurt dışı şubemizi 1993 yılında, bundan 23 yıl önce açmıştık.
Yeni kurulduğunuz yıllarda açmıştınız, öyle mi?
Evet, doğru. Almanya'da ilk şubemizi açmıştık. Böyle devam ettik. Ancak son 4 yıl içerisinde bir miktar şubeleşmeye ilişkin atağa kalktığımızı söyleyebilirim. Bu hem Türkiye içinde geçerli hem de Türkiye dışında. Temel etken de bir iş adamları derneği niçin kurulur? İşlerimizi geliştirmek, büyütmek, bulunduğumuz coğrafyaya, bulunduğumuz ülkeye daha fazla katma değer sağlayabilmek, bulunduğumuz topluma daha fazla katma değer sağlayabilmek için. Bunu yapmanın en önemli etkenlerinden birisi de network'ünüzü genişletmek. Bugün Türkiye içerisinde biz bunu yaparken son yıllarda sayısını çok arttırdığımız 86 noktaya ulaştık. Yani şu anlam taşıyor. Sadece il merkezlerinde değil, artık ilçe merkezlerinde, büyük sanayisi olan ilçe merkezlerinde de teşkilatımız var. Örnek olarak buraya gelmeden önceki cuma günü ben Seydişehir, Konya'nın bir ilçesi, Seydişehir'in açılışını yaparak geldim.
Bu 86 nokta Türkiye içindeki noktalardan söz
Türkiye
ediyorsunuz.
Türkiye içinde, evet.
Yurt dışında kaç merkeziniz var toplam?
Yurt dışında Tanju Bey 65 ülkede biz bir şekliyle faaliyet gösteriyoruz. Nasıl bir şekliyle? Yeterli iş adamı varsa şubeler açıyoruz. Burada Melbourne'de açtığımız Avustralya şubemiz gibi ofisleriyle, profesyonel kadrolarıyla. Bazen de o bulunduğumuz yerde belirli sayıda üyemiz oluyor ama ofis açmamız için gerekli sayıda üye oluşmamış oluyor. O zaman onlardan birisini temsilci olarak belirliyoruz. Bu ikinci bir şeklimiz. Bir başka çalışma şeklimiz daha var, temsil şeklimiz. Şimdi iş adamlarıyız, biz siyasetle direkt olarak bir ilgisi olan insanlar değiliz ama dünyanın da belirli karar mercileri var, merkezleri var. Kararlar oralardan alınıyor. Bunlara baktığınızda bizim oralarda da belirli şekillerde kendi adımıza lobi yapabilmemiz gerektiğini düşündük. Bunlardan birisi Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz noktasında Brüksel. Diğeri Amerika Birleşik Devletleri, Washington DC. Bir başkası Uzak Doğu dediğimiz zaman akla gelen önemli yerlerden bir tanesi Çin'in başkenti Pekin. Oralarda resmi temsilcilerimiz var. Moskova'yı planlıyoruz. Aslında ilk izinleri almıştık ama aramızda bir sıkıntı oldu Türkiye ile Rusya, biliyorsunuz. Şimdi tekrar düzeldi. Orayı açacağız. Bir de Afrika Birliği'nin merkezi Etiyopya, Addis Ababa'da açmayı planlıyoruz. Dolayısıyla yurt dışında, Türkiye dışında 65 ülkede 171 noktada bir şekliyle faaliyet gösteriyoruz.
Evet, biraz önce söz ettiniz MÜSİAD'ın bir sanayici ve iş adamları derneğinin amaçlarından, yaptığı çalışmalardan. Tabii bu arada MÜSİAD'ın açılımını da dinleyicilerimize aktaralım. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, iş adamlarından oluşan, iş adamları ve iş kadınlarından belki de.
Doğru.
Oluşan.
İş insanları diye ifade edebiliriz.
Evet, iş insanlarından oluşan bir dernek. Hedefleriniz var, çalışmalarınız var. Bu arada sizlerin fuar açışınızı öğrenmiş bulunuyorum. Bir Expo, MÜSİAD Expo adı altında.
Doğru.
Fuarlar gerçekleştiriyorsunuz. Doğru. Ve bunların en sonu da geçtiğimiz günlerde, Kasım ayının başında gerçekleştirilmiş İstanbul'da. 16.sı gerçekleştirilmiş aldığım bilgilere göre. Katılım nasıldı, ilgi nasıldı bu Expo'ya?
16.sını gerçekleştirdiğimiz için her ne kadar bir fuar şirketi olmasak da bu konuda ciddi bir birikimimiz var. Ülkemizde bir taraftan terörle ilgili bir mücadele devam ediyor. Ondan önce bir 15 Temmuz sıkıntısı yaşandı. Böyle bir süreç içerisinde bize en çok tanıyanların sorduğu soru, fuarınızda hollerde biliyorsunuz ürünler sergileniyor. Hollerden iptaller oldu mu? Yurt dışından özellikle katılımcılardan iptal oldu mu soruları vardı. Biz İstanbul'da hemen Atatürk Havalimanı'nın yanında Siyanlar Fuar Merkezi, ki toplam 100 bin metrekare kapalı alandır, 8 tane büyük holden oluşur. Orada fuarı gerçekleştirdik. Bütün hollerimiz doluydu. Yurt dışından katılan ziyaretçiler özellikle, elbette bütün ziyaretçilerimiz önemli ama baktığımızda biz 100'ü aşkın ülkeden yurt dışından iş adamı ziyaretçileri aldık. Bence fuarın en önemli özelliklerinden birisi buydu. Bir de fuarın içinde yüksek teknoloji ve havacılık ürünlerini sergilediğimiz, ismini Hightech Port ifade ettiğimiz ayrı bir bölümümüz vardı. Türkiye'nin özellikle bu alandaki havacılık ve askeri alandaki ürünlerinin sergilendiği, sadece o bölümü gezmek için 34 ülkeden askeri delegasyon gelmişti. Bence fuarın en dikkat çekici hususlarından bir tanesi de buydu diye düşünüyorum.
Her sene açmayı düşünüyorsunuz bu expo'yu değil mi? İstanbul'da her yıl açılacak
şöyle,
mı?
Her yılı şöyle yapıyoruz. Bir yıl İstanbul'da yurt içinde yapıyoruz. Bir yılda Hightech Port dediğimiz o yüksek katma değerli ürünleri ve savunma havacılık ürünlerini, aklınıza gelen neler varsa Türkiye'nin ürettiklerini ama yurt dışına götürüyoruz. Örnek olarak geçen yıl o bölümü sadece Katar'a götürmüştük. Önümüzdeki yıl Pakistan'a götüreceğiz. Aynı zamanda Afrika önemli bir açılım Türkiye için, aynı zamanda bütün iş adamları için. Biz Afrika'da da 2017 içerisinde bir başka fuar gerçekleştireceğiz. Şimdiden hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.
Kaç üyesi var MÜSİAD'ın toplamda?
İnsanların her birisinin sahip olduğu birden fazla firma var. Kişi sayısı itibariyle 11 bini geçen bir üyemiz var. İşletme sayısı olarak yaklaşık 60 bin firmadan oluşan bir üye portföyümüz var. Bu da zannederim çok önemli bir değerdir diye düşünüyorum.
Avustralya'ya gelmişken, burada ya da bundan sonraki günlerinizde Japonya'da ya da bağlantılı olarak Asya Pasifik ülkelerinde sizin ya da birlikte geldiğiniz iş adamlarından görüşmelerde bulunacaklar var mı? Ya da bulunma olanağı buldunuz mu? Herhangi bir çalışma yapma imkanı oldu mu?
Benim yerimdeki arkadaşlardan belirli görüşmeler yapanlar olabildi. Ben çok fazla maalesef bu imkanı bulamadım ama bir başka şeyi elde ettik. Şimdi bu bölge içerisinde şubeleşmek bir araçtır. Amaç değil. Biz netice itibariyle niye şubeleşiyoruz? Biraz önce bahsettiğim amaçlara, daha fazla network'e, daha fazla iş bağlantısına ulaşabilmek için, her ne kadar internet var, dijital dünya varsa, bütün bunları yaparken de bu bağlantıları kuracak sıcak temaslara da ihtiyaç var. Şimdi böyle bir noktanın içerisinde biz bir sonraki atımımızın Avustralya'da Sydney'de bir şube açmak olduğunu düşünüyoruz. Sydney'de de burada iş adamlarıyla bu görüşmeleri gerçekleştirdik. Belki bu coğrafyada Yeni Zelanda üçüncü nokta düşünülebilir. Güney Kore'de, Japonya'nın dışında önümüzdeki süreçte bir şube açılışını gerçekleştireceğiz. Böyle devam edecek faaliyetlerimiz.
Biraz da Türkiye'deki ekonomik duruma değinelim. Sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Türkiye'de bildiğiniz gibi, sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi bir darbe teşebbüsü vardı. Darbe teşebbüsünden önce işte bombalar patladı, turizmde büyük gerilemeler görüldü, Rus uçağının düşürülmesi, Rusya'nın Türkiye'nin pazarından bir müddet çıkıp sonra yine de tam olarak olmasa da tekrar geriye dönmesi. Onun dışında Amerikan dolarının durumu, Trump'ın seçilmesi, dünyadaki piyasalardaki durum vesaire gibi çeşitli nedenlerle ekonomide çalkalanmalar oldu. Şu anda Türkiye'nin ekonomisini siz nasıl görüyorsunuz ve ileriye yönelik neler söylemek istersiniz?
Şimdi öncelikle bulunduğumuz coğrafyayı biz seçmiyoruz. Coğrafyalar insanların ve toplumların bir noktada kaderi oluyor. Bu coğrafyada Irak'la yıllardır süren bir sıkıntının yaşandığı, 20 küsur yıldır orada bir ateş çemberi var. Irak'la komşu olmak başlı başına belki baktığınızda bir risk. Bu taraftan Suriye, 6 yılı geçen orada bir iç savaş var, katliamlar yaşanıyor. Hiç bize yansımamasını düşünmek söz konusu bile değil. Elbette onun sadece göçmenler boyutunda değil, göçmenler çok önemli bir şekilde bize 3 milyon göçmen yansıyor ama göçmenlerin dışında da orada sınırı geçen teröristler noktasıyla başımızda sıkıntılar var. Rus uçağının düşürülmesi görünüyor ki bir komployu aslında. Yani Türk-Rus ilişkileri genel kabulünün aksine ta tarihten beri, o soğuk savaş döneminde bile, her ne kadar Türkiye oradaki belki siyasi rejim anlamında bir şeyi benimsemesi olmamıştır ama ilişkilerde hep belirli bir seviyede olmuş. Bu uçak düşürülmesi inanılmaz kötü bir hadiseydi. O geride bırakılmış görünüyor. Ama siz de ifade ettiniz ki ticari olarak kararlar alınsa da henüz bunlar uygulamaya geçmedi. Bu noktada bizi en çok etkileyen veya etkilemesi muhtemel olan 15 Temmuz'da yaşadığımız o hain FETÖ darbe girişimiydi. Neden dolayı söylüyorum? Şimdi siz öngörebildiğiniz risklere karşı belirli tedbirler alıyorsunuz. Suriye'yi, Irak'ı aşağı yukarı oralardan gelebilecek riskleri, ekonomik anlamda neler olabileceğini görüyorsunuz. Diğer taraftan dolarla ilişkin ayrıca değerlendirme yapacağım biraz sonra ama fakat içinizden sizinle beraber hep birlikte olduğunuzu düşünerek hareket ettiğiniz yapılarla karşı karşıya geldiğinizde ve bu ihaneti damarlarınızın her yerinde yaşadığınızda gerçekten bunun travması kolay değil. Ama ben milletin her ferdine ben teşekkür ediyorum. Ne açıdan? Daha ertesi gün yani 15 Temmuz'un ertesi günü, cumartesi günü öğleye doğru hayat normale gelmişti. Pazartesi günü bütün piyasalar çalışıyordu. Finans piyasaları çalışıyordu, bankacılık sistemi çalışıyordu, gümrükler çalışıyordu. Benzeri bir şeyi herhangi bir Orta Avrupa ülkesinde düşünün. Yani bir yerde bir bomba patlıyor, o şehirde 3 ay boyunca hayat normale gelemiyor. Türkiye bu açıdan bunların kolay üstesinden gelebildi ama bu üstesinden gelebilmekte de her şeyin hakkını verelim. İktidar ve muhalefetiyle bütün siyasi partiler, basınıyla, sivil toplum kuruluşuyla, bütün bu diğer güç unsurlarının, yaşlısıyla, genciyle hiçbir ayrımı yapmaksızın bütün halkın, milletin bir kaynaşması söz konusuydu. Bu çok önemli, değeri de göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. Bu son doların değer kazanmasıyla ilgili konuya gelince bu sadece Türkiye'nin bir sorunu değil. Çok tüm dünyanın şu anda Amerikan doları böyle bir süreç içerisinde bütün dünyanın karşı karşıya kaldığı bir sorunu biz de düşüneceğiz. Sanayicilerimize, iş adamlarımıza bugüne kadar yaptığımız bir çağrı vardı geçmişte. Bunu hala söylüyoruz. Bakın biz sattığımızdan, aldığımızdan, ürettiğimizden para kazanan insanlarız. Biz paradan para kazanmayan insanlarız. Dolayısıyla hangi para biriminden kazanç elde ediyorsanız lütfen o para biriminden borçlanın. Bunu yaparsanız dövizin, doların inmesi çıkması, euronun inmesi çıkması, sterlinin değişmesi vesaire sizi en az etkiler. Ama siz paradan da para kazanayım, pariteden de şöyle olayım, çapraz kurdan bunu götüreyim hesaplarına girerseniz böyle Amerika gibi bir dünya çapında bir gücün başkanlık seçiminin neticesinde yapılacak değişimlerden de maalesef bazen iyi bazen de kötü etkilenebilirsiniz diyoruz. Ben bu bazda bakıldığımda Türkiye'deki doların bu oynamasının elimizde olmayan noktadaki oynamasının elbette etkileri olacaktır ama bir süre sonra kendi içimizde dengeleneceğini düşünüyorum.
Gelecekle ilgili de sözlerinizi alalım.
Şöyle söyleyeyim, ekonomiden bahsetmişken ilk iki çeyrekte Türkiye 3.9 büyüdü. Muhtemelen üçüncü çeyrekte bir miktar bu aşağıya gidecek ama bizim elimizdeki son çeyreğin ilk verilerine bakıldığında dördüncü çeyrekte daha iyi gelecek. Bunlar üzerinden hareket edince ben 2017 yılında çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa, onu bilemeyiz tabii ki, dünya çapında bir sürpriz yaşanmazsa, ekonomik anlamda ben 2017'nin 2016'dan daha iyi olacağını görüyorum. Bunu elimizde bir takım PMI gibi, yani Purchasing Manager Index'in bizim yaptığımız endeksler gibi bir takım değerlere dayanarak söylüyorum. 2017'yi biz daha iyi görüyoruz.
Sayın Olpak, çok teşekkür ediyoruz bu söyleşi için. Sizlere iyi yolculuklar diliyoruz. Çalışmalarınızda başarılar, kolaylıklar.
Ben de faaliyetlerimizi sizin kanalınızdan bütün dinleyenlere duyurabildiğiniz için Tanju Bey, size çok teşekkür ediyorum. Sizin çalışmalarınızda da başarılar diliyorum.